SBS Türkçe ilesiniz. Benzer haber ve bölümler için sbs.com.au/turkish'i ziyaret edin.
Yeni bir Türkiye gündemi programında Yavuz Oğan'la beraberiz. Yavuz Bey, programa hoş geldiniz tekrar.
İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. Teşekkürler.
Covid-19 aşı kampanyası Türkiye'de devam ediyor. Avrupa ve Amerika'ya bakacak olursak aşı stoklarında kriz var orada. Türkiye'de ise yine yavaş yavaş olsa da Çin aşıları geliyor. Zamanlama biraz farklı oluyor bazen. Çin aşısıyla acaba Türkiye doğru mu karar verdi?
Vallahi aslında bütün aşılar için bir tartışma olduğunu uzmanlar söylüyorlar. Türkiye'de hükümetin pandemiyle mücadelesini ciddi ciddi eleştiren önemli uzmanlar var. Kamuoyu önüne çıkıp bu eleştirilerini dile getirenler. Onlar hem sadece Çin açısından Türkiye'nin mahkum edilmesini eleştiriyorlar ama alternatif yoksa Çin aşısı da aşıdır. Mutlaka insanların aşı olması gerekli açıklamasını yapıyorlar. Ben bunun istisnasına rastlamadım Türkiye'de. Üçüncü faz çalışması henüz bitmedi. Bu koordinasyonu yapan ilgili kurumun başındaki profesör de 2021 yılının sonuna kadar üçüncü faz çalışmanın devam edeceğini söyledi. Bir yandan üçüncü faz çalışması devam ediyor. Bir yandan toplu olarak aşılamalar başladı. Önce 85 yaş, sonra 80, şimdi 75. Önümüzdeki günlerde 65'e kadar indirmeyi planlıyorlar. Tabii ilk önce sağlık çalışanları. Kritik meslekler de dahil olacak. Aslında dünyaya baktığınızda Çin aşısı tartışması dışındaki aşı teminiyle ilgili hükümetin çok da başarısız olmadığı görünüyor. Çünkü Avrupa'da AstraZeneca ile ilgili problem var. BioNTech, Pfizer ile ilgili problemler var. Onlar aşı programlarının gerisinde kaldıklarını söylüyorlar. Avrupa AstraZeneca'yı kendisi için ayırdığı aşıları İngiltere'ye vermekle suçluyor. Yani bir aşı gerilimi bütün dünyada var. Türkiye'de ise sadece Çin açısına mahkum olmanın getirdiği bir tartışma söz konusu. Bir notta tabii Çin açısına hiçbir Batı ülkesi daha acil kullanım izni vermedi. Ama ne olursa olsun aşı olsun dendiğinde duyuyoruz uzmanlardan. Çin açısı Türkiye'de de denendiği için belli bir başarı oranı yakalandığı da açıklandığından en azından bu aşıyla bir korunma sağlanması hedefleniyor. Bu koruma derecesinin düşük olması ihtimaline karşı tabii toplumsal bağışıklığın biraz daha geç sağlanması söz konusu. Bir de işin ekonomi tarafı var. Aşılanmayı ne kadar hızlı geniş gruplara yaygınlaştırabilirse hükümet bir an önce tedbirleri de zayıflatmak istiyor. Çünkü ekonomik olarak bir yıldır kapalı kalan işletmeler var Türkiye'de. Bir yıldır bir lira hibe alamamış durumdalar. Mesela gece kulüpleri, mesela eğlence merkezleri. Mart ayından beri kapalılar ve hükümete seslerini duyuramıyorlar. Burada çalışanlar çok ciddi şekilde mağdurlar. Şu anda kafeteryalar, restoranlar, işte içki içilen mekanlar bunların hepsi kapalı. Sadece paket servise izin veriliyor. Onların da çok ciddi iş kaybı söz konusu ve onlara karşı bir destek paketi açıklandı ama çok tatmin edici bulunmadı. Çünkü gerçekten çok uzun zamandır insanlar hem sosyal hayattan uzaklar hem devlet bu uzak durmayı teşvik ediyor ama diğer Avrupa ülkelerinde ya da Amerika Birleşik Devletleri'nde ve belki de Avustralya'da olduğu gibi kapanan işletmelere ya da cirosu düşen işletmelere devlet doğrudan bir destek vermiyor. Aslında herkes şu aşı bir şekilde toplumsal bağışıklığı getirse de bu meseleden kurtulsak diye bakıyor. Bir anlamda bütün dünya, bütün aşıların geniş üçüncü faz denemesini yapıyor denilebilir.
Türkiye'deki siyasete dönecek olursak Cumhurbaşkanlığı sistemiyle en küçük partiler bile önemli hale geldi ve şu anda AK Parti Saadet Partisi'ni kendi tarafına çekmeye çalışıyor gibi görünüyor. Sizce Saadet Partisi saf değiştirecek gibi görünüyor mu acaba?
Saadet Partisi aslında AK Parti'nin eski yuvası. Orada siyaset yapanlar AK Parti'nin çok yakından tanıdığı isimler. Bu nedenle önce Türkiye'yi yakından takip edenler hatırlayacaklardır. Cumhur İttifakı'nın İyi Parti'ye böyle bir yaklaşım oldu. İyi Parti üzerinden Millet İttifakı'nı bozma girişimleri. Evine dön dedi Devlet Bahçeli. Biz burada görmek isteriz dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ama İyi Parti bu çağrılara yanıt vermedi. Daha doğrusu bizim dönecek evimiz belli. Biz İyi Parti'yiz dedi ve ilkelerimiz var. İlkeler üzerinden siyaset yapıyoruz. Türkiye'yi Cumhurbaşkanlığı sistemi felakete sürüklüyor. bu sistemi ortadan kaldıracak bir zemin olursa bunları konuşmaya hazırız dedi. Ama Millet İttifakı da sistemi tartışmaya açık değildi. Millet İttifakı aynı şekilde devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti ile birlikte. Şimdi yanlarına başka partiler de katılıyor. Gelecek Partisi gibi. En azından muhalefet kulübünde yer alıyorlar. Ya da Deva Partisi gibi, Ali Babacan'ın Deva Partisi gibi. Saadet Partisi son seçimlerde Millet İttifakı ile dirsek temasındaydı. AK Parti bu kadar muhalefet bloğunun genişlemesi ve toplumda bir algı oluşması üzerine kendi ittifakını genişletmenin formüllerini arıyor. Yakın zamanda Demokratik Sol Parti'nin genel başkanını Beştepe'de kabul etmişti Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve Oğuzhan Atiltürk'ü Saadet Partisi'nin abilerinden, Aksaçlılarından, eski Refah Partisi'nin önemli isimlerinden Erbakan'ın yakın çalışma arkadaşı Oğuzhan Atiltürk'ü Cumhurbaşkanı evinde ziyaret etti. Bu ziyaretin de ittifakla ilgili olduğunu söyledi. Bir anlamda ittifaka sıcak bakmayan, seçmeniyle bağlantısı olan ve partinin yönetiminin başında olan Temel Karamollaoğlu'nu da bypass etti. Oğuzhan Atiltürk ne konuştu tam olarak bilinmiyor ama ittifak konuşulduğunu Cumhurbaşkanı söyledi. Atiltürk ben ne konuştuğumu söylersem şimdi parti bölünür diyerek aslında bugün Saadet Partisi'nin pozisyonuna karşı durduğunun da işaretini vermiş oldu. Bu tip ittifaklar seçimlerden önce gündeme gelir. Bugünden konuşulmaz da dedi. Ama Saadet Partisi'nde ciddi bir kargaşaya neden olduğunu söyleyebiliriz. Temel Karamollaoğlu diplomatik yollarla bu meseleyi yürütmeye çalışıyor. Kendisinin aslında AK Parti'nin yaklaşımından mutsuz olduğu çok açık.
Yavuz Bey, Gelecek Partisi'nden Selçuk Özdağ'a saldıranlar, saldırmakla suçlananlar tutuklanıyor. Olay aydınlatılacak gibi mi görünüyor acaba?
Orada tabii hem Selçuk Özdağ hem de Gelecek Partisi'nin de diğer muhalefet partilerinin itirazı var. Çünkü bu bir adi vaka olarak görülüyor soruşturmayı yapanlar tarafından. Organize bir hareket olarak görünmüyor. İçişleri Bakanı kişisel bir öfke dedi. Ama daha soruşturmanın başındaydı savcılık. Savcı iki kişinin tutuklanmasını isteyince Milliyetçi Hareket Partililer ve Ülke Ocakları yöneticileri tarafından büyük tepkiyle karşılandı. Hakkında kampanya yürütürdü sosyal medyada savcıya karşılık. Ama bu kampanyayı yürütenlerle ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Önce iki kişi yakalandı. O iki kişi biz yalnızdık dediler. Yalnız olmadıkları bir görüntü de ortaya çıktı. Sonrasında dört kişinin yakalandığı bugün açıklandı. Ve bunun Ülke Ocakları'yla bağlantılı olduğuna ilişkin işaretler var diyor Gelecek Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi'yle bağlantılı olduğuna ilişkin işaretler var diyor. Ama bunu ortadan kaldıracak şey ise soruşturma. Soruşturmanın organize suçlarla mücadele birimleri tarafından yapılması gerektiğini söylüyorlar. Ama bu konuda bir değişiklik yok. Yani biraz daha kişisel öfke sonucu gibi gösterilecek ve bu yönde de bir hareket edilecek gibi bir yaklaşım, bir tavır söz konusu. Malumunuz daha önce Cumhurbaşkanı Erdoğan kamuoyu önünde bu saldırıyı kınamadı. Selçuk Özdağ aradı, geçmiş olsun deyip demediğine ilişkin de tartışmalar var ama olay nasıl oldu diye sordu. Devlet Bahçeli kamuoyu önünde Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyı kınamadı. Ama bizi şiddetle yan yana getirmeyin dedi. Bu bir provokasyondur dedi. Ayrıca Selçuk Özdağ kendisinin bu olayı, senaryosunu kendisinin yazdığını, yani kendi kendine saldırttığını ve kendi kendini yaralattırdığını ve bunu da görüntüye çektiğini iddia etti. Tabi buna sert tepki Gelecek Partisi'nden geldi. İçişleri Bakanı kamuoyu önünde bu saldırıyı kınamadı. Bütün bu gelişmeler soruşturmanın etkin yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. Muhalefet de bunu tık tık dile getiriyor. Biz bu işin nereye vardığını, organize olup olmadığının ciddi bir biçimde araştırılıp araştırılmadığını, tutuklamalardan sonra savcı iddianameyi yazarsa o zaman göreceğiz.
Yavuz Bey, bir de Boğaziçi Üniversitesi hakkında bir soru sormak istiyorum. Orada öğrenciler hala protesto ediyor mu ve rektörü?
Öğrenciler vazgeçmiyor ama sadece öğrenciler değil, akademisyenler de vazgeçmiyor. Bu atamaya karşı çıkıyorlar. Geçmişte olduğu gibi üniversitenin önünde değil, içinde yapıyorlar. Melih Bulu ilk göreve atandığında beni tanıdıklarında vazgeçecekler demişti ve protesto olarak karşı anlayışlı olduğunu söylemişti. Ama son aldığı tedbir o anlayışının biraz azaldığını da gösteriyor. Rektörlük binası önünde protesto gösterisi yapan gençleri biraz daha uzakta tutmak için şeritler çekildi rektörlük binasının önüne. Akademisyenler de o şeritlerin dışında eylem yapabilecekler ki onlar da her gün rektörlük binasına arkalarını dönerek eylemlerini sürdürüyorlar. Ama bunun da durumu gitgide zorlaşıyor. Çünkü Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı ama üniversitenin kadrosuna henüz girmiş değil. Çünkü bunun için bir takım prosedürler var. Bu prosedürlerde üniversitenin ya da fakültelerin yönetimlerinin adım atmaları gerekiyor. Ancak o adımlar atılmıyor. Atılmayınca Melih Bulu kendi başına adım atarak bu süreci sonlandırma şansı çok fazla yok. Var ama idari olarak bu çok uzun bir süreç. Aynı zamanda kendisini çok zor durumda bırakacak bu süreç. Henüz daha bu yola girmiş değil. Rektör yardımcısı ataması gerçekleştirme. Çünkü teklif ettiği akademisyenlerin hiçbirisi bunu kabul etmiyor. Yani bir kilitlenme durumu. Melih Bulu'nun da bir boşa düşme durumu söz konusu. Birçok çevreden Bulu'ya istifa etmesi çağrısı yapılıyor. Bu kadar istenmediğim bir yerde görev yapma imkanın yok diyerek akademisyenler bu çağrıyı yapıyorlar. Geçmişte rektörlük yapmış isimler bu çağrıyı yapıyorlar. Ama şu ana kadar bunun istifa edeceğine ilişkinde bir işaret yok. Yani bir gerilimli bölge olarak Boğaziçi devam ediyor. Protestolar da devam ediyor.
Yavuz Bey, değerlendirmeleriniz için çok teşekkürler. Haftaya tekrar görüşmek üzere.
Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Beğen, paylaş, yorumla. Facebook'ta SBS Türkçe'yi takip edin.